Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Müberra Ellaltıoğlu. Eserin adı Peygamberimizin Hayatı. Yazarı İrfan Yücel. Din İşleri Yüksek Kurulu eski üyesi. Türü dini yayın. Yayın evi Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 26. baskı Ankara 2015. ISBN 978-975-19-0188-0. Bu kitap 266 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Temmuz 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Resulullah'ın hayatı, tebliğ ettiği esaslar ve meydana getirdiği büyük inkılapla ilgili olarak doğuda ve batıda çeşitli dillerde kütüphaneler dolusu eserler yazılmış, hayatının her safhası en ince teferruatına kadar araştırılmış ve incelenmiştir. Onun hayatının gizli kalmış, bilinmeyen hiçbir tarafı yoktur. Peygamberler ve tarihin kaydettiği diğer meşhur şahsiyetler içinde hayatının her safhası Resulullah'ın hayatı kadar apaçık bilinen, yaşayışı, sözleri ve davranışları en ince teferruatına kadar ve en mevsuk şekilde kaydedilmiş ikinci bir şahsiyet bulunmamaktadır. Bu gerçek batılı yazarlar tarafından da itiraf edilmiştir. Bu küçük kitapta Peygamberimizin hayatı özet olarak anlatılmaya çalışılmıştır. Ön söz. İnsanlığa dünya ve ahirette mutlu ve doğru yolda olmalarını sağlayacak esasları öğretmek, Yüce Rabbimize nasıl kulluk ve ibadet edileceğini göstermek üzere, tarih boyunca Allah tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen dinlerin en mükemmeli ve sonuncusu olan İslam dini, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebliğ ve talim edilmiştir. Bu yüce dinin ve Allah'ın son kitabı Kur'an-ı Kerim'in hükümleri, onun yaşayışı, sözleri ve uygulaması ile açıklık kazanmıştır. Bu itibarla Resulullah Efendimizin hayatını öğrenmek bir bakıma dinimizi öğrenmek demektir. Çünkü Resulullah'ın yaşayışı, sünneti, çeşitli olaylar karşısındaki davranışları bilinmeden ne Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ne de diğer İslami ilimlerin öğrenilmesi mümkün olabilir. Bu sebeple bir Müslüman için Resulullah Efendimizin hayatını, örnek yaşayışını ve üstün ahlakını öğrenmek ve bütün davranışlarında onu rehber edinmek dini bir vecibedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel örnek vardır. Peygamber size neyi getirmiş ve emretmişse onu alın, yapın. Neyi yasaklamış ise ondan sakının. Kim peygambere itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiştir. Sevgili peygamberim, şüphesiz ki sen en üstün ahlaka sahipsin buyurulmuştur. Resulullah'ın hayatı, talim ve tebliğ ettiği esaslar ve meydana getirdiği büyük inkılapla ilgili olarak doğuda ve batıda çeşitli dillerde kütüphaneler dolusu eserler yazılmış, hayatının her safhası en ince teferruatına kadar araştırılmış ve incelenmiştir. Onun hayatının gizli kalmış, bilinmeyen hiçbir tarafı yoktur. Peygamberler ve tarihin kaydettiği diğer meşhur şahsiyetler içinde hayatının her safhası Resulullah'ın hayatı kadar apaçık bilinen, yaşayışı, sözleri ve davranışları en ince ayrıntılarına kadar ve en mevsuk şekilde kaydedilmiş ikinci bir şahsiyet bulunmamaktadır. Bu gerçek batılı gayrimüslim yazarlar tarafından bile itiraf edilmiştir. Nitekim İngiliz bilgini John Davenport, Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim adlı eserinde meşhur peygamberler, fatihler arasında tarihi hayatı, Hazreti Muhammed'in tarihi gibi en ince teferruatına kadar en mevsuk şekilde kayıt ve zapt olunan bir kimse gösterilemez demektedir. Bu küçük kitapta Resulullah'ın hayatı özet olarak anlatılmaya çalışılmıştır. Kitap Kur'an kursları müfredatına göre ders kitabı olarak kaleme alınmıştı. Daha sonra Kur'an kurslarında okutulacak ders kitaplarının sayfa adedi Din İşleri Yüksek Kurulu'nca sınırlandırıldığından ders kitabı olarak hacimli bulunan bu eserin özellikle Kur'an kursu öğreticileri için yararlı olacağı düşünülerek başkanlığın diğer neşriyatı arasında yayınlanması uygun görülmüştür. Gayret bizden, başarı ise ancak Allah'tandır. 6-8-1982 İrfan Yücel. Giriş 1. İslamiyet'ten önce Arabistan. 1. Arapların durumu. Peygamberimiz Hazreti Muhammed, Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesinde Mekke şehrinde doğdu. Onun hayatını ve insanlık tarihinde yaptığı büyük inkılabı kavrayabilmek için yaşadığı asırda Arabistan'ın genel durumunun ve Arapların yaşayışlarının ana hatları ile de olsa bilinmesinde fayda vardır. İslamiyet'ten önce Araplar henüz millet haline gelemedikleri için kabileler halinde yaşıyorlardı. Her kabile diğerlerinden ayrı bir devlet gibiydi. Kabile başkanına şeyh deniyordu. Hicaz ve Yemen bölgelerinde bazı şehirler kurulmuşsa da genellikle çöllerde çadır ve göçebe hayatı geçiriyorlardı. Kabile başkanına şeyh deniyordu. Hicaz ve Yemen bölgelerinde bazı şehirler kurulmuşsa da genellikle çöllerde çadır ve göçebe hayatı geçiriyorlardı. Hicaz bölgesinde üç önemli şehir Mekke, Yesrib, Medine ve Taif'ti. Mekke'de Kureyş kabilesi, Taif'te Sakif kabilesi, Yesrib, Medine'de Evs ve Hazreç adlı Arap kabileleri ile Kaynuka oğulları, Nadir oğulları ve Kurayza oğulları olmak üzere üç Yahudi kabilesi bulunuyordu. Diğer kabileler genellikle göçebe idiler. Kabileler arasında kan davası ve sınır anlaşmazlıkları gibi sebepler yüzünden savaş eksik olmazdı. Yalnızca yılın 4 ayında Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce aylarında harp etmezlerdi. Bu aylara Eşşuri Hurum, savaşılması, kan dökülmesi haram olan hürmetli aylar denir. Bu esnada bütün kabileler güvenlik içinde seyahat edebildikleri için genellikle büyük panayırlar bu aylarda kurulurdu. Mekke'nin hakimi, Kabe ve civarındaki putların koruyucusu oldukları için Kureyş kabilesi diğer bütün kabilelerden saygı görürdü. Bu sebeple Kureyşliler senenin her mevsiminde diledikleri yere seyahat edebiliyorlardı. Hicaz bölgesindeki panayırların en önemlileri Mekke civarında kurulmakta olan Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz panayırlarıydı. Bu panayırlara ülkenin dört bir yanından akın akın gelenler arasında satıcılar, iffetsiz kadınlar, şairler, hatipler, kahinler ve çeşitli dinlere mensup kimseler de bulunuyordu. Taif ile Nahle arasında kurulmakta olan Ukaz panayırında şiir yarışmaları yapılır, beğenilip derece alan şiirler Kabe'nin duvarlarına asılırdı. Bu şekilde Kabe duvarlarına asılmış olan 7 ünlü kasideye El-Muallekatüs Seba, 7 askı denilmiştir. Müslümanlıktan önce Arapların çoğunluğu putperestti. Yapmış oldukları bir takım heykellere ilah diye tapıyorlardı. En önemli putlar Hubel, Lat, Menat, Uzza, Vet, Suva, Yeus, Yevük ve Nesr adlarını taşıyanlardı. Mekke'de Kabe ve civarına 360 kadar put yerleştirilmişti. Her kabilenin ayrı bir putu, her putun özel bir ziyaret günü vardı. Böylece yılın her gününde putlarını ziyarete gelenlerle dolup taşan Mekke, bir ticaret merkezi olduğu kadar putperestliğin de merkezi haline gelmiş bulunuyordu. Arabistan'da putperestlerden başka Musevi, Hristiyan, Mecusi, ateşe tapan ve Sabi'yi dinlerine mensup kimseler de vardı. Bunlardan başka çok az sayıda Hazreti İbrahim'in tebliğinden o devre ulaşan dini esasları benimsemiş, tek tanrı inancında olan Hanifler de vardı. Nefel oğlu Varaka, Caş oğlu Abdullah, Hüveyris oğlu Osman ve Saide oğlu Kus bunlardandı. İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nın kuzeyinde Suriye'de, Nebti, güneyinde Yemen'de Himyeri, Irak'ta ise Süryani yazıları kullanılıyordu. Hicaz Arapları Suriye ve Irak'a ticaret için yaptıkları seyahatlerde Arapçayı Nebti ve Süryani yazıları ile yazmayı öğrendiler. Daha sonraki asırlarda Nebti yazısından Nesih, Süryani yazısından da Küfi denilen yazı stilleri doğmuştur. Ancak Araplar arasında okuyup yazma bilenlerin sayısı son derece azdı. Cömertlik, konukseverlik, sözde durma, düşmanları bile olsa kendilerine sığınanları himaye, cesaret gibi bazı iyi hasletleri yanında soygunculuk, faizcilik, zenginleri üstün, fakirleri hor görme, içki ve kumar düşkünlüğü, kabilecilik gayretiyle kan dökme gibi son derece çirkin adetleri de vardı. Hele köle ve kadınlara insan değeri vermezlerdi. Kadınlar ölen kocasından, babasından ve diğer yakınlarından miras alamadıkları gibi kendileri miras malları arasında mirasçılara kalırdı. Erkekler istedikleri kadar kadınla evlenebilirlerdi. Fuhuş adeta meslek haline gelmişti. Bu yüzden bazı kimseler kız çocuklarını diri diri kumlara gömecek derecede vahşet göstermişlerdi. İslamiyet'in doğuşu sırasında yalnız Araplar ve Arabistan değil, bütün dünya zulüm, sefahet ve cehaletin karanlığı içindeydi. Maddi ve ruhi sıkıntılar içinde bunalmış olan insanlık, bir mürşit, bir kurtarıcı beklemekteydi. Kur'an-ı Kerim, cahiliyet devri denilen bu karanlık dönemi, insanların kendi elleriyle işledikleri kötülükler yüzünden fesat her tarafı kapladı, karada ve denizde yayıldı ifadesiyle en veciz bir şekilde anlatmaktadır. 2. Mekke ve Kabe. Yeryüzünde Allah'a ibadet için yapılan ilk bina, bütün namazlarda kıblegah olarak yönelmekte olduğumuz Kabe'dir. Allah'ın emriyle Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından milattan 2000 yıl kadar önce Mekke'de yapılmıştır. Tavafa başlama yerinin işareti olmak üzere Kabe'nin güneydoğu köşesi Rükni Haceri Esved de bulunan Haceri Esved denilen siyah taşı Hazreti İbrahim Ebu Kubeys dağından getirerek halen bulunduğu köşeye koymuştur. İnşaatın tamamlanmasından sonra Hazreti İbrahim ilk tavafı oğlu Hazreti İsmail ile beraber yapmış, bütün insanları hacca, Kabe'yi ziyarete davet etmiştir. Mekke şehri Hazreti Peygamber'in büyük dedelerinden Kusay tarafından Kabe'nin inşasından çok sonra kurulmuştur. Allah'a ibadet için yapılmış olan Kabe zamanla tevhid inancının unutulmasıyla putlarla doldurulmuş, Mekke putperestliğin merkezi haline gelmiştir. A. Mekke ve Kabe ile ilgili özel vazifeler. Mekke şehrini kuran Kusay, şehrin idaresi, Kabe'nin bakımı ve Kabe'yi ziyarete gelenlere hizmetle ilgili bazı görevler ihdas etti. Bu hizmetler Hazreti İsmail'in neslinden olan kimseler tarafından yerine getiriliyordu. Bu hizmet ve görevlerden bir kısmı şunlardır. 1. Hicabe, Kabe'nin perdedarlığı ve anahtarlarını taşıma görevidir. 2. Sikaye, Kabe'yi ziyarete gelenlerin suyunu temin etme ve zemzem kuyusuna bakma görevidir. 3. Rifade, Kabe'yi ziyaret için Mekke'ye gelenleri ağırlama, barındırma ve muhtaçlara yardımcı olma hizmetidir. 4. Nedve, Kusay tarafından yapılan Darun Nedve adlı istişare meclisi binasında yapılan toplantılara başkanlık etme görevidir. Savaş, sulh ve memleketin diğer bütün önemli işlerinin kararı burada yapılan toplantılarda verilirdi. 40 yaşından küçük olanlar bu meclise alınmazlardı. 5. Liva, savaş zamanında ve askerin toplanmasında sancağı taşıma görevidir. 6. Kıyade, savaşta askere komuta etme görevidir. 7. Sefare, aynı toplum içindeki fertler veya kabileler arasında meydana gelen çekişmelerde hakem olarak arabulma hizmetidir. 8. Hazine-i Enval, savaş için hazırlanan silah, mal ve aletleri muhafaza etme görevidir. 9. Ezlam, oklar ile fal bakma işidir. Kabe'nin üzerine konulmuş olan Hubel adlı putun yanında 3 fal oku vardı. Birinde Emerani Rabbi, Rabbim bana emretti. Diğerinde Nehani Rabbi, Rabbim bana yasak kıldı yazılıydı. Üçüncüsü ise boştu. Yapacağı iş konusunda karar veremeyen kişi ezlam işiyle görevli kimse aracılığı ile bu oklardan birini çekerdi. Birinci ok çıkarsa tasarladığı işi yapar, ikincisi çıkarsa o işten vazgeçerdi. Üçüncüsü çıkarsa o işi bir yıl erteler, ertesi sene falı yenilerdi. 10. Nezare. Bir yerden başka bir yere nakledilecek eşyayı kontrol ve muayene ettikten sonra taşıma ruhsatı verme görevidir. Araplar arasında her biri büyük bir şeref sayılan bu hizmet ve görevlerin hepsi Kusay'ın elinde toplanmışken daha sonra Kureyş arasında dağılmıştır. B. Zemzem suyu. Hazreti İbrahim milattan yaklaşık 2000 yıl kadar önce Irak'ta Sümer şehirlerinden Ur sitesinde dünyaya geldi. Peygamber olduktan sonra halkı tek Allah'a imana davet ettiği için Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldı. Fakat Allah'ın emriyle ateş onu yakmadı. Kendisine iman eden İbranilerle Filistin'e göçtü. Bir ara Mısır'a gitti. Orada da kendisine iman eden kimse bulamadığı için tekrar Filistin'e döndü. Hazreti İbrahim karısı Hacer ile henüz annesini emmekte olan oğlu Hazreti İsmail'i Allah'ın emriyle Filistin'den alıp Mekke'ye Kabe'nin bulunduğu yere götürdü. Onlara bir dağarcık hurma ve bir kırba su bırakarak yanlarından ayrılıp Filistin'e döndü. O esnada henüz Kabe yapılmamış, Mekke şehri kurulmamıştı. Etrafta ne insan, ne su, ne de hayat işareti vardı. Hazreti İbrahim eşi ve çocuğundan ayrılıp onları göremeyecek kadar uzaklaştıktan sonra Kabe'nin bulunduğu yere yönelerek Rabbimiz, zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin yanında, ekim bitmez, çorak, bir vadi içinde yerleştirdim. Rabbimiz, beytinde namaz kılmaları için insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, şükretmeleri için onları meyvelerle rızıklandır diye dua etti ve uzaklaşıp gitti. Yanlarındaki hurma ve su bittikten sonra Hacer çocuğunu olduğu yerde bırakıp bir can yoldaşı görebilmek ve birkaç yudum su bulabilmek ümidiyle Safa ile Merve tepeleri arasında gidip geldiği esnada bir melek ökçesiyle zemzem suyunu ortaya çıkarmıştı. Hacer bu sudan kana kana içti, çocuğunu emzirdi ve Allah'a hamd etti. C. Mekke şehrinin kurulması. Hazreti İsmail daha sonra bu bölgeye yerleşen Cürhümilerden bir kızla evlendi. Kendisi İbrani, Cürhümiler Yemenli Aribe, Halis Araplarındandı. Bu sebeple İsmail oğullarına Müsterabe, Araplaşmış Arapları denilir. Yemen'de Seylül Arim denilen sel felaketinden sonra bu bölgeye gelen Huza'a kabilesi İsmail oğullarının da yardımı ile Cürhümileri Mekke'den sürüp çıkardılar. Cürhümiler Kabe'ye hediye edilmiş olan altın geyik heykelleriyle diğer kıymetli eşyayı zemzem kuyusuna atıp üzerini toprakla doldurduktan sonra kuyuyu belirsiz hale getirerek Mekke'den kaçtılar. Bu yüzden zemzem kuyusu uzun müddet kapalı kaldı. Mekke bölgesinin hakimiyeti ve Kabe muhafızlığı 3 asır kadar Huzaalılarda kaldıktan sonra Kilab, hakimin oğlu Kusay, miladi 5. asırda Kabe muhafızlığını ele geçirdi. Kureyş'in başına geçerek Huzaalıları bu bölgeden çıkardı. Kabe'nin etrafında bugünkü Mekke şehrini kurdu. Ölümünden sonra kabile başkanlığı ve Kabe muhafızlığı oğlu Abdümenaf'a, ondan da oğlu Haşim'e kaldı. Haşim ticaret için gittiği Şam seferinde Gazze'de ölünce rifade, ziyaretçileri ağırlama ve barındırma ve sikaye, ziyaretçilere su temin etme vazifelerini küçük kardeşi Muttalip üzerine aldı. D. Şeybe'nin adı Abdülmuttalip kaldı. Haşim Medine'de Hazreç kabilesine Necar oğulları kolundan Amr kızı Selma ile evlenmiş, Şeybe adında bir oğlu olmuştu. Selma Medine'den ayrılmadığından Şeybe de Medine'de dayılarının yanında büyümüştü. Haşim'in vefatından sonra amcası Muttalip onu Mekke'ye getirdi. Mekkeliler Muttalip'in yanında tanımadıkları bir çocuk görünce Şeybe'yi Muttalip'in kölesi sanarak ona Abdülmuttalip dediler. Bu yüzden Şeybe Abdülmuttalip adıyla anıldı. E. İki kurbanlığın oğlu. Abdülmuttalip 10 oğlu olduğu takdirde bunlardan birini Allah için kurban etmeyi adamıştı. Bu eski adet bize Hazreti İbrahim'in gördüğü bir rüya üzerine oğlu Hazreti İsmail'i kurban etmek istemesini hatırlatmaktadır. Abdülmuttalip çeşitli zevcelerinden 10 oğlu olunca aralarında kura çekerek adığını yerine getirmek istedi. Kura sonucuna göre ileride Resulullah'ın babası olacak olan Abdullah'ın kurban edilmesi gerekiyordu. Bir arrafe kadın kahinin tavsiyesine uyularak belirli sayıda deve ile Abdullah arasında kura çekildi. Kura Abdullah'a düştükçe develerin sayısı onar onar arttırılarak yeniden çekildi. 10 deve ile başlayan kura çekimi develerin sayısı 100 olunca nihayet develere isabet etti. Böylece Abdullah'ın yerine 100 deve kurban edildi. Bu olaya ve neslinden geldiği Hazreti İsmail'in kurban edilmesi teşebbüsüne işaretle Resulullah Efendimizin "Ben iki kurbanlığın oğluyum" buyurduğu nakledilmiştir. O zamana kadar 10 deve olan diyet öldürülen bir kimsenin kan bedelinde bu olaydan sonra 100 deveye yükselmiştir. İslam hukukunda kan bedelinin 100 deve olması zamanla örf haline gelen bu olaya dayanmaktadır. F. Zemzem kuyusunun temizlenmesi. Muttalib'in ölümünden sonra kabile başkanlığı ile rifade ve sikaye hizmetleri Abdülmuttalib'e verilmişti. Abdülmuttalip, zemzemin yerini bulup yeniden kazdırdı. Cürhümilerin Mekke'den kaçarken kuyuya attıkları altın geyik heykelleri, kılıç ve zırhlar çıkarılarak kuyu temizlendi. Zemzem kuyusunun idaresi Abdülmuttalip oğullarında kaldı. 3. Fil vakası. Ebrehe'nin Kabe'ye saldırması 571 M. Habeşistan Krallığı'nın Yemen valisi Ebrehe, Hristiyanlığı Arabistan'da yaymak ve Arapları Kabe ziyaretinden vazgeçirmek için San'a'da muhteşem bir kilise yaptırmıştı. Fakat Araplardan bu kiliseye ilgi gösteren olmadı. Üstelik Kinane kabilesinden bir Arap bir gece gizlice kilise içine pisledi. Ebrehe bunu bahane ederek büyük bir ordu ile Kabe'yi yıkmak üzere Mekke üzerine yürüdü. Arapların bu orduya karşı koyabilecek güçleri yoktu. Mekkeliler şehri boşaltarak etraftaki dağlara çekildiler. Ebrehe Mekke yakınlarında karargahını kurdu. Kureyş kabilesinin reisi olan Abdülmuttalib'e elçi göndererek kan dökmek üzere değil sadece Kabe'yi yıkmak için geldiğini bildirdi. Bu esnada Ebrehe'nin öncü kuvvetleri Mekkelilerin sürülerini yağmalayıp ordugaha götürmüşlerdi. Bunlar arasında Abdülmuttalib'in de 100 devesi vardı. Abdülmuttalib Ebrehe'ye giderek yağmalanan sürülerin geri verilmesini istedi. Ebrehe, ben Kabe'yi yıkmamam için ricaya geldiğini sanmıştım. Görüyorum ki sen develerinin derdindesin, bunu sana yakıştıramadım deyince Abdülmuttalib büyük bir vakarla, ben develerin sahibiyim, onları istiyorum. Kabe'nin de sahibi var, onu sahibi koruyacaktır diye cevap vermişti. Bu cevap karşısında Ebrehe, Abdülmuttalib'in develerini ve Mekkelilerin yağmalanan bütün mallarını geri verdi. Kur'an-ı Kerim'de de açıklandığı üzere Ebrehe amacına ulaşamadı. Kabe'yi yıkmak üzere hücuma geçileceği sırada Ebrehe'nin her seferinde beraberinde bulundurduğu Mamut adlı büyük fil ile diğer filler her türlü çabaya rağmen diz çöküp oldukları yerde kaldılar. Kabe cihetine yürümediler. Bu esnada gökyüzünde beliren sürü sürü kuşlar, ağızlarında ve pençelerinde taşıdıkları küçük taşları Kabe'ye hücuma hazırlanan askerlerin üzerine bıraktılar. Ebrehe'nin büyük ordusu bir anda perişan oldu. Büyük bir kısmı orada telef oldu. Kaçıp kurtulabilen askerlerin bir kısmı ile Ebrehe Sana'ya döndü ise de yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak çok geçmeden öldü. Ordunun önünde yürüyen filler sebebiyle tarihte bu hadiseye fil vakası, bu olayın meydana geldiği seneye de fil yılı denilmiştir. Birinci ayrımın sonu, sayfa 18.